Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyti'ne salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Behmen 1399, Hicri Kameri 15 Cemadüs Sani 1442 ve Miladi Takvim'de 29 Ocak 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Trump ve Mazalyon'un iki yüzü, Nur'a giden yol ve İran dünyada hangi konumda isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, bölge ziyaretleri kapsamında İstanbul'da. İran Dışişleri Bakanı Zarif, güvenlik sağlamanın tek yönünün bölge ülkeleri arasında kapsamlı işbirliği olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın yeni hükümeti ekonomik terörizm yaptırımlarını gözden geçirmeli dedi. Tahrirvancı, yolunu değiştirmesi gereken taraf İran değil Amerika'dır dedi. Amerika, Türkiye ve Rusya'dan Libya'dan çekilmesini istedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, dün İstanbul'a inişinde gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemli ve ikili, çok taraflı ve bölgesel konularda Türkiye'ye danışmak ve anlaşma yapmak çok önemli dedi. Bölge ülkelerinin işbirliği ve Kafkasya'da kalıcı barışın tesis edilmesi gerektiğine işaret eden Zarif şunları kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Rusya ve Gürcistan ziyaretlerinde bu ülkelerin üst düzey yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdim ve Türkiye'li kardeşlerle de özellikle de Karabağ hadisesinden sonra transit ve ulaşım yolları alanında işbirliği için alanları sağlamak üzere işbirliğini gündeme getireceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanı Dağlık Karabağ'ın altılı mekanizmasına ilişkin olarak şunları söyledi. Bu mesele geçmişte Erdoğan tarafından gündeme getirilmişti. Bu konuyu bölgedeki diğer yetkililerle de konuştum ve bu görüşmelerin sonuçlarını Türk yetkililerle görüşeceğim. Zarif açıklamasının devamında şunları kaydetti. Bu mesele özellikle transit alanında işbirliği yöntemlerinden biri olarak kesinlikle çok önemlidir. Ancak kaldırılmasını umduğumuz bazı engeller vardır.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Russia Today televizyon kanalına verdiği mesajda yeni Amerikan yönetimi ekonomik terörizm siyasetini yeniden gözden geçirmeli dedi. Zarif, Amerika'nın tek taraflı yaptırımlara ilişkin mevcut politikası esasen ekonomik savaş ve ekonomik terörizmdir dedi. Zarif, Amerika 2015'te nükleer anlaşma kapsamındaki anlaşmaya saygı duyduğu sürece İran'ın da Beyaz Saray'da kimin olduğu konusunda özel bir ilgisinin olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilme kararının Washington üzerinde tam tersi bir etkiye sahip olduğunu belirterek İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun Amerika'nın tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesinden sonra 300 kilogramdan 4 tona yükseldiğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif kişisel Twitter hesabından da Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in nükleer anlaşma iddiasına tepki gösterdi. Zarif Blinken'e seslenerek gerçek şu ki ilk önce Amerika tarafı nükleer anlaşmayı çiğneyerek İranlara gıda ile tıbbi ilaç erişimini engellemiş. Aynı zamanda 2231 sayılı kararına uyanları cezalandırmıştır. Ancak İran Amerika'nın bu çirkin tutumuna rağmen nükleer anlaşmaya bağlı kalmış, anlaşmada öngörülen telafi edici önlemlere başvurmuştur.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, güvenlik ve barışı sağlamanın tek yolunun bölge ülkeleri arasında kapsamlı işbirliği yapmaktan geçtiğini vurguladı. İran'a göre Zarif, Perşembe gecesi Arapça bir Twitter mesajında şunları yazdı. Sevgili komşular, bölgenin güvenliğini yeniden düşünme fırsatı var. Güvenliğin silah biriktirilerek satın alınamayacağını veya tesis edilemeyeceğini belirten Zarif, güvenliği ve barışı sağlamanın tek yolu bölge ülkeleri arasında kapsamlı bir işbirliği yapmaktır. Ve İran bu işbirliğini her zaman harekete geçirmeye hazır olduğunu beyan etmiştir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı her zaman Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerini yabancı ülkelerden yardım almak yerine güvenliği sağlamak için işbirliğine davet etmiştir.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevançi, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın sözlerine karşı yolunu değiştirmesi gereken taraf İran değil, Amerika'dır, dedi. Tahtirevançi, US Today gazetesinin sorusuna karşı bu konuyu belirterek Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönme penceresinin kapanmak üzere olduğunu söyledi. İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı kanun çerçevesinde İran hükümeti bir ay zarfında ambargoların kalkmaması halinde ek protokolün isteğe bağlı uygulanmasını durduracaktır. Tahtirevançi, Biden yönetiminin bir an evvel nükleer anlaşmaya dönerek ekonomik ambargoları durdurması ikazında bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin, İran yeniden anlaşmaya uymayı kabul ederse, biz de anlaşmaya döneceğiz değerlendirmesinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Astana sürecinin garantör ülkelerin nihai toplantısında bir bildirinin yayınlandığını bildirdi. İran'a göre Hatibzade konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti. 25-29 Ocak tarihlerinde Cenevre'de Suriye Anayasası Tedbini Komitesi'nin oturumu kulisinde İran, Rusya ve Türkiye, Suriye heyeti ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştükten sonra bir bildiri yayınladı. Hatibzade bildirinin maddeleriyle ilgili şöyle dedi. Bu üç ülke Anayasa Taslak Hazırlama Komitesi'nin çalışmalarından memnuniyet duymakta ve üç ülke Astana süreci çerçevesinde Suriye Uluslararası Zirvesi'nin yakın bir zamanda düzenlenmesini Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'ne teklif etmiş ve bu teklif kabul edilmiştir. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu ortak açıklama Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığını teyit ediyor ve tüm tarafların bu ilkelere saygı duyması gerektiğini vurguluyor, dedi.
İran Savunma Bakanlığı Havacılık Sanayi Genel Müdürü Afşin Hacı Fert, SEBA, ülkenin yanı sıra Müslüman ve dost ülkelerinde ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilen yetenekli bir helikopterdir, dedi. Muhabirimizin bildirine göre TUGİN'lere Hacı Fert, SEBA 248 Milli Helikopter Üretim Hattı Stratejik Konseyi Mutabakat Zaptı imza töreninde yaptığı açıklamada SEBA Milli Helikopterin üretimi, yerli üretim, milli iktidar ve direniş ekonomisinin gerçekleşmesi yönündedir, dedi. İranlı askeri yetkili açıklamasının devamında şöyle dedi. Bu projenin uygulanması sanayi çarkının aktivasyonunun yolunu açacak, tedarik zincirindeki üreticileri ve sanayicileri motive edecek ve istihdam durumunu iyileştirecektir. İran Savunma Bakanlığı Havacılık Sanayi Kurumu Genel Müdürü, İran, Amerika ve Rusya'dan sonra bölgedeki en büyük filoya ve dünyanın üçüncü büyük filosuna sahip. İran Helikopter Destek ve Yenileme Şirketi, bütün yaptırımlara ve kısıtlamalara rağmen teçhizatların yapımı ve temini konusunda önemli adımlar atarak filosunu çeşitlendirmiş ve genişletmiştir, dedi.
İran Emniyet Müdürlüğü Sınır Güçleri Komutanı, ülkenin güneydoğu sınırlarında 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. İran'ın verdiği habere göre Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi, İran'ın güneydoğusundaki sınır muhafızlarının 3 tonluk bir uyuşturucu sevkiyatını tespit etme ve ele geçirmedeki başarısına atıfta bulunarak Sistan ve Beluçistan eyaleti sınır güçlerinin aldığı istihbarat doğrultusunda yapılan operasyonda söz konusu 3 tonluk uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti. Guderzi yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Kapsamlı istihbarat önlemleri alınarak kaçakçı şebekesinin muhtemel güzergahları ve uyuşturucu sevkiyatlarının ülkenin içlerine ulaştırılması için planlanan zaman belirlendi ve Zabul sınır alayının cesur sınır muhafızları kaçakçıları bölgede pusuya düşürdü. İranlı güvenlik yetkilisi sınır muhafızlarının bu operasyonu ayrıca 10 tabanca ve onlara ait mühimmatla ile geçirdiklerini söyledi.
İran'ın Huzistan eyaleti yargısı yaptığı açıklamada İran'da milis güç olarak bilinen Besiç mensubu iki kişinin şehit edilmesinden suçlu bulunan terör örgütü IŞİD unsurlarından birinin idam kararının bu sabah infaz edildiğini bildirdi. İran Ajansı'na göre IŞİD grubunun terörist üyesi Ali Metiri, 7 Mayıs 2018'de İran'ın Huzistan eyaletinin Şeyban bölgesinde Besiç üssüne terör saldırısı düzenlemiş ve saldırıda iki milis şehit olmuştu. 8 Mayıs 2018'de yapılan araştırmalar ardından bu saldırıyı düzenleyenin Ali Metiri adlı bir kişi olduğu belirlenmiş ve babasının evine baskın düzenlenmiş ve babasının evinde tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmada Ali Metiri saldırıyı düzenlediğine itiraf etmişti. Ahvaz eyaletinden bir ceza mahkemesi birkaç duruşma yaptıktan sonra Ali Metiri hakkında 6 Şubat 2019'da idam ve kısas hükmü vermişti. Ali Metir'in avukatı karara itiraz ederken yüksek mahkeme gerekli incelemeleri yaptıktan sonra idam kararını onamıştır.
Irak Başbakanı IŞİD'in Irak'taki elebaşlarından birinin öldürüldüğünü duyurdu. Muhabirimizin verdiği habere göre Irak Başbakanı Mustafa El-Kasimi, Irak güçlerinin bir istihbarat operasyonunda IŞİD terör örgütü elebaşlarından Ebu Yasir El-İsavi'yi öldürdüğünü bildirdi. Geçtiğimiz Perşembe günü Bağdat'ın merkezindeki bir pazarda iki terörist saldırının ardından Irak Başbakanı IŞİD'in Irak devlet tarafından kendilerine ağır bir darbenin indirilecek bir darbeyi beklemesi gerektiğini bildirmişti. IŞİD teröristlerine ayrıca geçen Perşembe günü Bağdat'ta iki intihar saldırısında 32 kişi ölmüş, 110 kişi de yaralanmıştı. IŞİD terör örgütünün Irak'taki yenilgisine rağmen bu terörist grubun bazı üyeleri hala ülkenin farklı yerlerinde bulunmakta ve dağınık bir şekilde terör eylemlerini yürütmektedir.
Irak medyası Bağdat Havalimanı yakınlarındaki Victoria Amerikan askeri üssüne çok sayıda roket atıldığını bildirdi. Sabir'in haber ajansı, Bağdat Havalimanı çevresindeki Victoria askeri üssüne onlarca roketin fırlatıldığını bildirdi. Saldırının ardından Amerikan üssünde sirenler çaldı. Irak'ta yetkililer henüz haberi doğrulamadı. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği ve Irak'taki Amerikan terörist üsleri geçtiğimiz aylarda defalarca roketli saldırılara hedef oldu. Irak halkının geneli ve siyasi partiler ve gruplar Irak'taki Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor ve Irak parlamentosu da bu güçlerin çekilmesi için bir tasarıyı aylar öncesinde onaylamıştı.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 173.210 COVID-19 testi yapıldı. 7.279 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 670 olarak açıklandı. Son 24 saatte 8.902 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.340.216'ya yükseldi. Test sayısı 29.181.125'e ulaştı. Vaka sayısı 2.457.118. Vefat sayısı 25.605. Ağır hasta sayısı 1.751 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatür oranı %4,7, yatak doluluk oranı %45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59, ventilatör doluluk oranı %30,1, ortalama teması tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise %99,9 olarak açıklandı.
Siyonist rejim İsrail parlamentosu, Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyeleri bir toplantı yaparak direniş güçlerinde bulunan iki Siyonist askerin serbest bırakılmasına kadar korona aşısının Gazze şeridine nakline izin vermeyeceklerini bildirdi. İbranice haber sitesi Yediot Ahronot'un verdiği habere göre Dışişleri Komitesi ve güvenlik üyeleri arasında yapılan toplantıda direniş güçlerinin elinde bulunan iki ırkçı İsrail rejimi askerinin teslim edilmesine kadar Gazze'deki Filistinlilere terör rejimi İsrail korona aşısı göndermeyecek. Habere göre komitede gündeme getirilen konuların hassasiyeti sebebiyle Arap temsilcilerin Knesset'te katılmasına da izin verilmedi. Toplantıya katılan iki Siyonist askerin aileleri, komisyon üyeleri ve Siyonist ordu temsilcilerinden Gazze şeridine herhangi bir tıbbi ekipmanın girmesine izin vermemelerini istedi.
Amerika, yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ederek Türkiye ve Rusya'dan Libya'daki güçlerini derhal geri çekmesini istedi. Amerika'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi büyükelçisi Richard Mills, Türk ve Rus askerlerinin Libya'dan çekilmesi çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Libya konulu bir oturumda konuşan Mills, Libya'dan tüm yabancı askerlerin çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ederek, Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil tüm yabancı tarafları, Libya'nın egemenliğine saygıya ve Libya'daki askeri müdahaleyi derhal ve tamamen durdurmaya çağırıyoruz, dedi. Libya'da taraflar 23 Ekim'de Birleşmiş Milletler himayesinde ateşkes anlaşması imzalamış, anlaşma çerçevesinde tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti. Tanınan süre cumartesi günü sona ererken sahada bir değişiklik olmadığı bildiriliyor. Amerikalı elçi Mills, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Ekim ateşkes anlaşmasına dayanarak Türkiye ve Rusya'yı güçlerini ülkeden çekme işlemlerini derhal başlatmaya, topladıkları, finanse ettikleri, konuşlandırdıkları ve destek verdikleri yabancı paralı askerler ve askeri vekalet güçlerini Libya'dan çekmeye çağırıyoruz ifadesini kullandı.
Yemenli Kadın ve Çocuk Hakları Örgütü İntisaf Suudi Koalisyonu'nun Yemen'deki saldırılarında bu zamana kadar 13 binden fazla Yemenli çocuk ve kadının öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Yemen resmi haber ajansı Seba, İnsan Hakları Örgütü İntisaf'ın son raporunda Mart 2015'ten bu yana Suudi Koalisyon saldırılarında 3798 çocuk ve 2392 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu arada Sana Uluslararası Havalimanı'nın kapatılmasının Yemen halkının tamamen kuşatılmasına ve hayati yardım almanın tüm yollarının engellenmesine neden olduğu bildirildi.
Tunus Cumhurbaşkanlığı Divanı Müdüresi'nin Cumhurbaşkanı Kays Saied'e gönderilen şüpheli zarf açmasının ardından görme kaybına uğradığı belirtildi. Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Kays Saied'in adına pazartesi günü göndericinin adını taşımayan özel bir zarf geldi. Divan müdüresi Nadia Ukkaşe şüpheli zarf açması sonucu sağlık durumu kötüleşerek baş ağrısı ve büyük oranda görme kaybı yaşayarak baygınlık geçirdi ifadelerine yer verildi. Zarfın açılması sırasında Kaşi'nin yakınında bulunan bir personelin de aynı şikayetleri daha hafif derecede yaşadığı belirtilen açıklamada zarfın İçişleri Bakanlığı'na yönlendirilmesine karar verilmeden önce evrak imha makinesine atıldığı kaydedildi. Açıklamada Kaşi'nin gerekli kontroller ve tahlillerin yapılması için askeri hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ve son haberimiz Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova 23 Ocak'ta gerçekleştirilen izinsiz gösterilerle ilgili Moskova'ya eleştiriler yönelten Batı ülkelerinin kendi demokrasilerini koruma sorunuyla ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. Batılı siyasetçilerin Rusya'daki izinsiz gösteriler ve diğer sorunlarla ilgili birbirinden kopyalayarak senkronize biçimde yaptıkları açıklamaların dikkatleri çektiğini söyleyen Zaharova, Rusya'daki demokrasiden bu denli endişeli olan Batı ortaklarımıza kendi sorunlarının çözümüne odaklanmalarını teklif ediyoruz. Yeterince çok sorununuz birikti. Kendi vatandaşlarınızı ve kendi ülkelerinizi demokrasinin korunmasını düşünün ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Müzik. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Biden hükümetinin İran'a karşı aşırı talepleri ve nükleer anlaşma etrafında. Biden hükümeti üst düzey makamlarının daha önceki açıklamalarına karşın şimdi de Biden hükümeti makamları İran ve nükleer anlaşma hususunda Trump'ın tutumlarını tekrarlamaya ve onun literatürünü kullanmaya başladılar. Bu doğrultuda Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çarşamba günü ilk basın toplantısında İran hususunda Tahran'ın nükleer anlaşma dahilinde taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde Amerika'nın da aynı şekilde davranacağını hatırlattı. Antony Blinken ayrıca Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmeyi ortakları ile yardımlaşarak İran'la ilişkilerde sorun yaratan diğer meseleleri de gideren daha güçlü, daha uzun vadeli bir anlaşma çevirmek istediklerini sözlerine ekledi. Görünen o ki Blinken'in mevcut dönemdeki bu tutumu Amerika'nın kayıtsız şartsız nükleer anlaşmaya geri dönmeyeceğini ortaya koyuyor. Halbuki Tahran defalarca Washington'un nükleer anlaşmaya dönüp Trump dönemi yaptırımlarının kaldırması halinde bu anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu ve bu anlaşma çerçevesinde taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye istekli olduğunu bildirmiştir. Ancak Biden hükümeti topu İran sahasına atarak nükleer anlaşma taahhütlerinin İran tarafından tam olarak hayata geçirmesini istiyor. Görünen o ki yeni Amerikan hükümeti makamları Trump başkanlığı altında Mayıs 2018'de nükleer anlaşmayı terk eden taraf olduğunu unutmuştur. Trump o dönemde bu anlaşmadan çıkarak İran'a karşı en ağır yaptırımları uygulamaya başladı. İran'ın nükleer anlaşma dahilindeki taahhütlerini kademeli olarak azaltması ve mevcutta da İran İslami Şura Meclisi'nin %20'lik zenginleştirme ve zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin arttırılması hususundaki kararının uygulanması da gerçekte Amerika'nın bu anlaşmaya karşı hasmane tutumuna ve pratikte bu anlaşmaya taraf olan Avrupalı ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesine yönelik büyük bir tepki olmuştur. Bu yüzden mevcut dönemde Biden hükümetinin özür dileyip nükleer anlaşmaya geri dönmek yerine Tahran'a karşı aşırı isteklerinden söz etmesi hayret verici ve şaşırtıcı bir durumdur. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilciler heyeti sözcüsü Ali Rıza Mir Yusufi ise yeni Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ilk açıklamalarına tepki olarak İran değil, Amerika'nın nükleer anlaşma ve 2231 sayılı kararı dahilindeki yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi. Blinken'in İran'a yönelik aşırı taleplerinin bir başka ilginç noktası da İran ile Berjam nükleer anlaşma ötesinde konularda müzakere talebidir. Bu Amerikan makamının kastettiği husus İran'ın füze gücü ve İran'ın bölgesel siyasetleri ve girişimlerinin de gelecek muhtemel müzakerelere yerleştirmesidir. Buna ilaveten Blinken, Amerika'nın ortaklarının da bu sürece dahil olacağını açıkladı. Biden ve dış siyaset takımının önceki açıklamalarına yola çıkarak bu ortaklardan kastedilen Avrupa, Siyonist rejim İsrail ve Suudi Arabistan olduğunu söylemek mümkündür. Aslında Biden hükümeti İran'ın nükleer anlaşma dahilindeki nükleer faaliyetlerinin içeriğini ve bu kısıtlamaların sürecini değiştirmek istemesinin yanı sıra İran'ın füze gücü ve bölgesel siyasetler gibi diğer konularda da Tahran'a müzakereler dayatmak istiyor. Öte yandan İran sırf nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını ve hiçbir şekilde Amerika'nın başka konularda müzakere talebinde bulunamayacağını defalarca tekrarlamıştır. Tahran'ın bu tutumu başta Rusya olmak üzere 5+1 grubunun doğu kesiminin üyeleri tarafından desteklenmiştir. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşma kapsamında yükümlülüklerine geri dönmesinin İran'a ve anlaşmanın diğer üye ülkelerine ek koşullar dayatmak için bir bahane olmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak kesin olan husus Biden yönetiminin Trump yönetiminin İran'a karşı hatalarını düzeltmemesi ve önceki başarısız yolu izlemeye istekli olması durumunda İran'ın da maksimum direnç stratejisini izleyeceği ve nükleer faaliyetlerini nicelik ve nitelik bakımından geliştireceğidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Taliban heyetinin Afganistan Milli Uzlaşma Konseyi koordinasyonu dahilinde Tahran ziyareti etrafında. Afganistan Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban heyetinin Tahran ziyaretinin bu konsey ile koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Abdullah Abdullah, Facebook sayfasında Taliban heyetinin Tahran'a ziyareti ve İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmesinin barış müzakereleri çerçevesinde olduğunu ve Afganistan Ulusal Uzlaşma Konseyi ile koordinasyon dahilinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Abdullah Abdullah ayrıca kimi kadınların da katıldığı, kadınların barış ve ateşkes sürecindeki rolü başlıklı kabildeki oturumda da tüm Talibanlı mahpusların cezaevlerinden tahliye edileceklerini ve bu grubun liderlerinin isimlerinin de Birleşmiş Milletler Teşkilatı kara listesinden silineceğini, ancak bunların barış anlaşmasının sağlanmasının ardından mümkün olabileceğini söyledi. Taliban heyeti Molla Abdulgani Birader Başkanlığı'nda salı günü Tahran'a ziyarette bulunup kimi İranlı makamlar ile Afganistan'daki barış süreciyle ilgili görüş taatisinde bulundu. Taliban heyetinin Tahran'a Afganistan barış süreciyle ilgili ziyareti, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel istikrarın sağlanmasındaki rolünü ve konumunu göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'da barışın sağlanması süreci çerçevesindeki kapasiteleri dahilinde 2 yıldan beri Tahran, Afganistan hükümeti ve Taliban grubu arasında savaşın sonlanması ve kalıcı ateşkes ve sürdürülebilir barışın sağlanması için gereken kapsamlı anlaşmayı elde etmenin odak noktalarından biri haline gelmiştir. Kimi kaynakların bildirdiğine göre Taliban ile Afganistan hükümeti arasındaki müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da çıkmaza girdiği bir sırada Molla Abdulgani Birader Başkanlığı'nda Taliban heyeti Tahran'a ziyarette bulundu. Şu anda barış görüşmelerinin önündeki temel engel grubun tüm mahkumların serbest bırakılmasına vurgu yapmasıdır. Afganistan'ın ilk başkan yardımcısı ise bu talebe katılmakla kalmayıp aynı zamanda aynı şekilde cezalandırılan tehlikeli Taliban mahkumlarının infaz edilmesini de talep etmiştir. Afganistan 1. Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'in açıklamalarının ardından Taliban, Afganistan hükümetinin Taliban mahkumlarına infaz edilmesinin sonuçları konusunda sert bir şekilde uyardı. Bununla birlikte Afgan hükümetinin Taliban tutuklularını serbest bırakma hususundaki kararsızlığının barış görüşmelerindeki çıkmazda etkili olmasının yanı sıra Taliban'ın da Afganistan'da bir İslam emirliği kurulması talebinin tanınması konusundaki ısrarının bu siyasi çıkmaza zemin hazırlanmasında büyük rol oynadığı unutulmamalıdır. Abdullah'ın Taliban'ın mahkumların serbest bırakılacağı ve Taliban liderlerinin Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkarılacağının Taliban ile Afgan hükümeti arasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldıktan sonra mümkün olacağına dair sözleri, Afgan yetkililerinin Taliban taleplerine anlaşma sağlanmadan önce uymaya istekli olmadıklarını gösteriyor. Aslında cezaevlerinde bulunan Taliban mahkumlarının serbest bırakılması ve Taliban liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler karar listesinden çıkarılması, Afgan hükümetinin belirli bir süre içinde uygulanması gereken olası bir barış anlaşmasındaki taahhütler listesine dahil edilebilir. Ancak Amerika'nın Şubat 2020'de iki taraf ile imzaladığı barış anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmama nedeniyle Taliban, Afganistan'daki barış taleplerinin yerine getirilmesini barış anlaşmasının imzalanmasından sonraki döneme devretmeye istekli değil. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Behmen 1399, Hicri Kameri 15 Cemadüssani 1442 ve Miladi Takvimde 29 Ocak 2021 Cuma. ...1406 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Cemadüssani 36 yılında bazı tarihçilere göre İmam Ali Aleyhisselam ordusu ile fitneci gruplar arasında Cemel Savaşı vuku buldu. Bu savaşta İslam ordusu Hazreti Ali Aleyhisselam'ın adaletini tahammül etmemesinden dolayı biatlarını kıran ve İmam aleyhinde isyan eden grubu yenmeyi başardı. Biat kırıcı olarak adlandırılan bu grubun lideri Talha ve Zübeyr idiler. Talha ve Zübeyr ilk başta İmam Ali Aleyhisselam'a biat ettiler, ancak İmam Ali Aleyhisselam'ın onların tamahkar ve haksız isteklerini kale almadığını anladıktan sonra ve Osman'ın intikamını almak bahanesiyle imama karşı isyana kalkıştılar. Talha ve Zübeyr ilkin önde gelen insanlarla Mekke kentine gittiler ve Mekke'den de askerler ve yeteri kadar teçhizatlarla Basra kentine gittiler. İmam Ali Aleyhisselam bu grubun fitnelerinin önünü almak için onları takip etti ve nihayet Basra yakınında iki ordu karşı karşıya geldi. Hazreti Ali Aleyhisselam savaşın başlamaması ve bu sorunun barışçıl yollarla hallolması için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu yüzden birkaç gün müzakere etmekle geçirdi. Savaş, güç ve servetten başka bir şey düşünmeyen biat kıranlar, savaşta İmam Ali Aleyhisselam ordusuna galip gelecekleri düşüncesiyle savaşa kalkıştı. Ancak sonuçta beklenmedik bir şekilde İmam Ali Aleyhisselam onları yenmeyi başardı. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Behmen 1357 yılında din ulemasının Tahran Üniversitesi Camii'nde oturma eylemi başlatmasının ardından öğretmenler ve toplumun öteki kesiminden de bu eyleme büyük destek geldi ve onlarla dayanışma içinde olduklarını bildirdiler. Oturma eylemine katılanların sayısı gittikçe artarken nihayet Şah'ın Başbakanı Şapur Bahtiyar, İmam Hümeyni'nin İran'a gelmesine izin vermek zorunda kaldı. İmam Hümeyni'yi karşılama komitesi, imamın 12 Behmen'de sabah saat 9'da Tahran'a geleceğini bildirdi. Bu komite, halktan imamı taşıyacak aracın geçeceği yol üzerinde hazırlıklı olmalarını istedi. Öte yandan Tahran'daki havaalanının açılmasıyla Amerikan askeri uçakları, Amerikalıları İran'dan çıkarmaya başladılar. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Behmen 1363'te Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'ne dayatılan zorunlu savaş döneminde Irak'a 47 milyon dolar mali yardım yapmayı onayladı. Amerika savaş döneminde Irak'a propagandasal ve askeri teçhizat açısından destek sağlamakla Basri rejime moral vermeye çalıştı. Amerika savaş sırasında İran'ın gizli stratejik bilgilerini Irak'a gönderiyordu ve Irak rejimini İran'daki hayati ve iktisadi tesislere saldırmaya teşvik ediyordu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Kılıçdaroğlu'ndan toplumsal huzursuzluk uyarısı, kriz buhrana dönüştü.
Milli Gazete.
Karamollaoğlu, iktidar makamındayken dost görünenlere itibar etmeyin.
Ve Yeni Asya.
1,5 milyonu aşkın kişi COVID-19 aşısı oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 27 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yargı Reformu Samimiyetsizliği" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Aslında anayasanın 138. maddesindeki hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı hükmüne rağmen hala Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, siyasi iktidarın ciddi anlamda bir reform niyetinde olmadığını ele veriyor. En son Anayasa Mahkemesi'nin Enis Barbaroğlu ile ilgili ikinci kez verdiği hak ihlali kararı sonrasında da değişen bir şey yok diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tutuklu gazetecilerin tahliye kararında AYM'nin kararlarına uymuyorum, saygıda duymuyorum diyen Cumhurbaşkanı'nın AYM kararlarda takmayan hakimlere arka çıktığını herkes biliyor. Dahası sarayın talimat ve tensibiyle AYM'yi takmayan yargıçlar, hakimler ve savcılar korulunca terfi ettirilip ödüllendiriliyor. Gerçek şu ki AK Parti iktidarında sürekli yargıya müdahale edildi. Milletvekili dokunulmazlıklarına dair dönemin Başbakanı Erdoğan 19 Mart 2011'de partisinin toplantısında "Yargıya zaten gerekenleri söyledik, yargıda gerekeni yapıyor" ifşasında bulundu. Akabinde 4 Nisan 2014'te Twitter'a erişim yasağının kaldırılmasıyla ilgili AYM kararına saygı duymak zorunda değilim çıkışını yaptı. 15 Ocak 2016'da akademisyenler hakkında "bütün yargı makamlarını göreve davet ettim" ifadesiyle de yargıya talimatı ikrar etti. Keza 4 Mart 2016'da yeniden yerel mahkeme kararında "diretirse AYM'nin verebileceği hiçbir karar yoktur" restiyle aleni olarak yargı kararlarının dinlenilmemesini tekrarladı. Ardından 18 Ocak 2017'de önceki dönemlerde yargıya müdahale edemediklerinden hayıflanıp adalet yürüyüşü yapan ana muhalefet lideri için "yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" tehdidini savurdu. Bu arada 5 Mart 2017'de "bu fakir bu görevde olduğu müddetçe o teröriste alamazsın" dediği, casusluktan 35 yıl hapiste yargılanan Rahip Bronson, Trump'un ekonomiyi tahrip tweetleri üzerine iade edildi. "Gazeteci değil terörist. Bu makamda olduğum sürece asla iade edilmeyecek" resmini çektiği Deniz Yücel, Merkel'in telefonuyla alel acele cezaevinden çıkarılıp Almanya'ya yollandı. Yine bu vetirede 19 Ocak 2020'de İstinaf Mahkemesi'nin beraat ve tahliye kararına sert çıkarak "tabii talimatlarını da verdik, mahkeme böyle bir adımı nasıl atabiliyor? Sağ olsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız bir operasyonla yakalayıp tekrar cezaevine koydular" tepkisiyle yargının talimatlandırıldığını açıkça belirtti. Ve haklarına hiçbir yargı kararı olmadan Demirtaş'ta tutuklu vekillerin tutuksuz yargılama yerine tutuklularını savunan iktidar ortakları siyasi rakiplerini nefret diliyle ayrıştırıp kutuplaştıran illet zillet, haşerat, çöplük tahkirleriyle yetinmeyip terörist, terör destekçisi hatta hain isnadıyla yargıya terkinde bulundular ve saray danışmanı "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı yoktur" diye hukuk görüş bildirdi. Ne yazık ki yargıya talimat devam ediyor ve bu vartada bakanın "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kanunlar, kurallar, usuller, hukuk işler ama kimse yargıya parmak sallayamaz" sözlerinin aksine her gün bizzat iktidardakilerce yargıya parmak sallanıyor.
Esfender Korkmaz 27 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde bankalardaki dövizde sorun olur mu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Dün bu köşede sürekli dış cari açık veren bizim gibi bazı gelişmekte olan ülkelerde dış borç sorununun tırmanmaya başladığını yazmıştım. Araya pandemi girince bazı gelişmekte olan ülkeler için dış borçlar küresel bir probleme dönüştü. Kısa vadeli dış borçlarda yeniden yapılandırma ve borç indirimleri yapılmalıdır. Borç vadeleri ödemenin sürdürülebilmesi için yeni bir takvime bağlanmalıdır diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Dış borçlara rakam olarak bakmamak gerekir. Ödem kapasitesini gösteren GSYH'da büyüme, ihracat potansiyeli, ülke kredibilitesi ve borç çevirme kabiliyeti açısından bakmak gerekir. Genel olarak kullanılan kriter dış borçların GSYH oranıdır. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'de dış borçların GSYH oranı %59'dur. Bu durumda gelişmekte olan ülkeler arasında kriz yaşayan Arjantin'den sonra ikinci sırada gelmektedir. Türkiye'nin dış borç stokunun GSYH oranı %59. Bu oran yüksek değildir. Ne var ki Türkiye sürekli cari açık veriyor. Bu nedenle ödeme kapasitesi düşüktür. AK Parti döneminin karakteristik özelliği cari açık ve dış borçlanmadır. İktidar olduğu sürede Türkiye'nin dış borç stoku 304 milyar dolar artmıştır. Bunun nedeni hem cari açığın hem de dış borçlanmanın olumsuz etkilerinin çok gecikmeli olarak ortaya çıkmasıdır. Anlaşılan iktidar bu etkiyi 15 yıl gibi hesaplamış. 15 yıl sonra da kendisinin olmayacağını farz etmiştir. Cari açık ve dış borç sürdürülememiş ve son yıllarda elde dış borç ödeyecek döviz kalmamıştır. Ayrıca bir yerden sonra dış borçları geri ödemek zorundadır. O zaman da yurt dışına net kaynak çıkışı olacak ve Türkiye yoksullaşacaktır. Mamafi 2020 Ocak-Kasım arasında bankalar 5 milyar 622 milyon, hükümet 560 milyon ve özel sektör 4 milyar 182 milyon dolar olmak üzere Türkiye 9 milyar 838 milyon net dış borç ödedi.
Mehmet Ocak'tan 27 Ocak tarihli Karar gazetesinde belediyelere bedel ödetmenin faturası ağır olur başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayımlanan son karara göre belediyelerin borç yapılandırma ve kamuya olan diğer borçları için genel bütçe gelirlerinden aldıkları payların kesinti oranları yükseltildi. Bu kapsamda vergi gelirlerinde %40 kesinti yapılan belediyeler için ilave %10, %25 kesinti yapılan belediyeler için ilave %25 kesinti uygulanacak diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Böyle bir kararı hakkaniyetle ve vicdanla izah etmek ne yazık ki mümkün değildir. Haklı olarak insanlar ister istemez bu kararda bir rovanşizm duygusu arayacaklardır. Zira biliyoruz ki Cumhur İttifakı yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerin önemli bir bölümünü kaybetti. Dolayısıyla koalisyon ortakları bu hezimetin rövanşını almak istiyor olabilirler ama bütün siyasetçiler gibi iktidar da biliyor olmalı ki kaybetmenin bedelini halka ödetmek siyaset için bulunabilecek en kötü yoldur. Çünkü bunun anlamı madem bize oy vermediniz o zaman sonuçlarına katlanırsınız demektir ki herhalde hiçbir iktidar böyle bir tercih yapmayacaktır. Ama öyle anlaşılıyor ki tam da böyle bir yolu tercih etmiş bulunuyor. Bütün dünya gibi biz de ülke olarak bir yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Pandeminin başladığı ilk günden bugüne kadar geçen süreci dikkatle izlediğimizde maalesef hafızalarımızda hiç de güzel hatıralarla karşılaşmıyoruz. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özellikle muhalefete ait belediyelerin salgın mağdurlarına yardım etmeleri engellendi. Yıllardır ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevleri kapatıldı. Parasız ekmek dağıtmalarına bile izin verilmedi. Hatta mağdurlar için yardım toplayan belediyeler iktidar tarafından paralel devlet kurmak gibi hepimizi utandıran bir ithama bile maruz kaldılar. Daha geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insanlara ucuz ekmek satışı yapan halk ekmek büfelerinin sayılarının arttırılması kararı belediye meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP'li üyeler tarafından reddedildi. Neyse ki İstanbul halkının tepkisi karşısında daha fazla direnemeyen AK Parti MHP koalisyonu geri adım attı ve mesele çözüldü. Ne yalan söyleyeyim, İstanbul'da yaşayan birisi olarak her sabah kalkıp haberlere göz atarken acaba bugün iktidar belediyenin hangi hizmet imkanlarını elinden aldı şeklinde bir duyguyla güne başlamak çok can sıkıcı bir durum.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuz'e Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsuz'e Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuz'e kendi yayınlarını dinlemen için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Trump, madalyonun iki yüzü.
Değerli dinleyiciler, Trump, Madalyonun İki Yüzü isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 58. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Trump, Beyaz Sarayı terk etmek zorunda kalsa da Amerikan demokrasisinin temellerinin dünya genelinde sorgulanmasına ve dünyanın birinci gücü iddiasında olan bu ülkede derin çatlakların oluşmasına yol açtı. Biz de programımızın son bölümünde sohbetimizi toparlamak ve bu gerçekleri ele almak istiyoruz.
Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump anormal bir şekilde geldiği gibi anormal bir şekilde de gitti. Trump, Beyaz Sarayı terk ettikten sonra da Amerika demokrasi tarihinde adını tarihe yazdırdı. Trump, Beyaz Sarayı terk ettikten sonra hala ilklere imza atmaktadır. Donald Trump, Senato Meclisi'nde iki kez hakkında gen soru açılan ilk Amerika Başkanı olmasının yanı sıra, Senato Meclisi'nde görevi bittikten sonra sorumlulukları hususunda yargılanan ilk başkan oldu.
Trump yandaşlarının kongre binasına saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Trump hakkında sorgulama kararı alan ve onun hakkında senatoda yargılama kararını alanların onun bu saldırıdan önceki konuşmasını baz alarak onu ayaklanmanın faili ve azmettiricisi olarak göstermeleri mümkündür.
Donald Trump'un 4 yıllık başkanlığı Amerika tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Ünlü Amerikan dil bilimcisi, filozof ve bilim insanı Noam Chomsky, Almanya medyasına verdiği röportajda Donald Trump başkanlığı hususunda şöyle bir değerlendirmede bulundu. Trump döneminde dünya tarihinin en tehlikeli hükümeti iş başındaydı. Noam Chomsky sözlerini şunları da ekledi. Tarihte insanların hayatının vizyonu, yok etmeye çalışan başka hiçbir siyasi karakter yoktur. Trump bu doğrultuda eşsiz bir karakterdi.
Chomsky ayrıca Trump döneminde nükleer savaşların patlak vermesi tehlikesinin her zamana göre daha fazla olduğuna vurgu yaparak şöyle bir değerlendirmede bulunmuştu. 60 yıl boyunca büyük emek ve uğraşların sonucu ortaya konulan silahları kontrol rejimi vardı. Trump bunun köklerini kazıdı. Bu denetim kontrol rejimi neredeyse tamamen yok olmuştur. Chomsky, Trump'ın Amerikan toplumunun gerçek sembolü olduğunu düşünüyor. Chomsky şöyle diyor. Trump, Amerikan toplumunun ve de ülkede var olan siyaset ve güç ilişkilerinin simgesidir. Başka bir ifadeyle Trump bu yapıdan ve bugün ondan uzaklaşmaya çalışan siyasetçilerden doğmuştur. Onlar Trump'ı iktidara getirmişlerdir. Uzun zaman önce Amerika'da başlayan, bugün bu noktaya ulaşan krizler ülkeye hakim olan neoliberal yapıdan dolayıdır. Herkes Amerika'da gücün zenginin elinde bulunduğunu biliyor. Amerika seçim kampanyalarında ister ön aşamalarda, ister parti içi aşamalarda ve ister final aşamasında servetin her şeyi olduğunu biliyoruz. Trump ve onun gibileri de bu yapının içinden doğmuş ve iktidar tahtına oturmuştur. Trump tüccar kafalı bir adam olarak sırf kendi ve etrafındaki sayılı kişilerin çıkarlarını düşünüyordu. Amerika'daki neoliberal yapı zenginler ve güçlü kesimin gücünün artmasına ve toplumun diğer kesimlerinin öfkelenmesine yol açmıştır.
Günümüzde çoğu Amerikalı analist ve uzman Trump'ın iktidara gelişinin bir tesadüf olmadığını, Amerikan toplumundaki köklü değişikliklerin ve kriz düzeninin ekonomik, politik, ırksal, etnik ve kimlik farklılıkların bir sonucu olduğunu inanıyor. Washington'daki güç yapısına ve federal hükümete olan güvensizlikten kaynaklanan Donald Trump yandaşlarının hareketi, Amerika iç siyasetinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Pek çok Donald Trump taraftarı, ara seçimlerde Donald Trump'a sadık olmadığını söyledikleri cumhuriyetçileri yenmek için ara dönem ön seçimlerini bekliyor. Donald Trumpizmin popülaritesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yanlısı hareketin güçlenmesi, krizin kendisinden daha derin bir krize işaret ediyor. Toplumun unutulmuş ve marjinalleşmiş kesimlerini, zengin ve yoksul arasındaki uçurum krizini ve liberal demokrasinin verimsizliğini ortaya koyan bir sistemin olduğunu gösteriyor. Özel bir kesim Trump'ın milliyetçi söylemini memnuniyetle karşıladılar ve etrafında toplanmaya başladılar.
Trump'ın söylemi kabul edilen siyasi normları baltalamaya ve göç karşıtı çabalara yönelik olsa da Amerikan toplumunun bazı kesimlerine oldukça cazip geliyordu. Siyasi ahlaka veya siyasette yaygın olan klişelere aykırı olan sözleri birçok seçmen tarafından değişim ve protesto sesi olarak görüldü. Dolayısıyla Trump, Amerikan siyasetinden sonsuza kadar uzaklaştırılsa bile başka birinin Trumpizmin temsilcisi ve Amerikan toplumunun bu kesiminin sözcüsü olarak ortaya çıkması mümkündür ve beklenebilir.
Francis Fukuyama, Amerikan kuramcılığında iyi bilinen bir isimdir. Bu teorisyen, tarihin sonu teorisinde George Bush yönetiminin Irak'taki askeri müdahalesini ve Irak'ın 2003 işgalini temel almaktadır. Fukuyama, liberal demokrasinin özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tüm ulusların ve toplumların teslim olmak zorunda olduğu baskın bir akım haline geldiğine inanıyor. Foreign Affairs'deki son makalesinde Fukuyama, son Amerika durumunun önemli bileşenlerini işaret etti. Fukuyama, Trump'ın iç zorlukları ile baş başa kalan ve kendi demokratik değerleriyle çelişen, terk edilmiş bir Amerika'yı düşmanlarına hediye ettiğini düşünüyor. Ona göre Beyaz Saray'ı fetheden ve Kongre'de demokratların tam desteğini alan Biden, Amerika'nın uluslararası konumunu yeniden kazanma gücüne sahip olmayacaktır.
Fukuyama, siyasi çalışmalar ve uluslararası ilişkiler alanında tanınmış bir figürdür. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tarihin sonu ve liberal demokrasinin zaferi teorisini sunmuştur. Şu anda işte bu ünlü isim, Trump'ın başkanlığından 4 yıl sonra dünyadaki Amerikan gücünün düşüşünden söz ediyor. Aslında Amerikan gücünün düşüşünün başlangıcına dair bir sembol ve bir işaret sunmak istiyorsak, Trump destekçilerinin Amerikan Kongresi duvarlarına tırmanmasından daha iyi bir işaret olamaz.
Amerika Kongre binasının duvarlarına tırmanan Donald Trump taraftarlarının hazırladığı sahne, dünyanın sosyal ve politik değişimlerini anlamak için çağdaş tarihte bir dönüm noktası haline gelen benzer tüm sahneleri hatırlatıyor. Berlin duvarına tırmanan heyecanlı Almanlar veya İran'daki Amerika Büyükelçiliğini ele geçiren öğrenciler, her biri bir dönemin sonu oldu ve ülkelerin hayatında ve uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olan sahneyi kurguladı. Mesele şu ki Donald Trump ve destekçileri 2016 seçimlerini kazandıktan sonra 2020 seçimlerindeki kaybı hazmedemediler. Bunun ardından Amerika'nın kırılgan yanını açık seçik bir şekilde gözler önüne serdiler.
6 Ocak olayını daha da düşündürücü yapan şey, bu girişimin esas olarak Amerika'nın dünya üzerindeki hegemonyasını pekiştirmek için yarattığı, desteklediği ve pekiştirdiği aynı araçları üzerinden kendisine karşı organize edebilmiş olmasıdır. Modernite, bireycilik ve geleneklerin reddi yönünde işlev görüyor gibi görünen sosyal ağlar ve sanal alem garip bir şekilde gelenekçi, ırkçı ve anti-modernist grupların uyum ve birliğine yol açtı. Trump, tüccar kafalı biri olarak yüksek bir risk kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi. Trump, kişisel ve medyatik imkanlardan yararlanarak Amerika'daki hegemonyaya dayalı süreçleri beğenmeyenlerin oylarını toplayan ve önce Amerika sloganını güncelleştiren ve yayan bir kişidir. Trump öyle insanları etrafına topladı ki Amerikan vatandaşı olmayı dünya vatandaşı olmaktan daha fazla karlı görüyorlar.
Amerika'nın dünyadaki hegemonyası imparatorlukların iki büyük belasıyla boğuşuyor gibi görünüyor. Birincisi aşırı büyüklüktür. Bu da kontrol imkanını zayıflatır ve gizli ve görülmeyen katmanlarda istenmeyen süreçlere yol açar. İkincisi ise düşmanlara daha önce hegemonyanın kazanmasına yol açan stratejiler ve taktiklerin öğretilmesidir. Kuşkusuz Trump için oyun hala bitmiş sayılmıyor. Daha da önemlisi Trumpistler ve Amerika'nın küresel yaklaşımlarına karşı olanlar için de oyun devam edecektir. Bunu hem Amerika'da hem dünyada seyretmeye devam edeceğiz.
Değerli dinleyiciler, Trump Madalyonun 200'ü isimli seri sohbetimizin son bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a giden yol başlıklı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce El-Ahkaf suresinin 6. ayetini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huşirannâsu kânû lehum a'dâen ve kânû bi'ibâdetihim kâfirîn.
İnsanlar bir araya toplandıkları zaman müşrikler onlara tapındıklarına düşman kesilirler ve onlara kulluk ettiklerini inkar ederler. Geçen bölümde müşriklerin putlara taptığından söz etmiştik. Kur'an-ı Kerim bunun hiçbir faydası olmadığını belirterek şöyle buyurdu: "Eğer kıyamet gününe dek bu putlardan işlerinizi yoluna koymalarını veya sorunlarınızı çözmeleri için yardım talebinde bulunacak olsanız bile, onlar ne sözünüzü duyar ne de sizin için bir şey yapabilir." Bu ayet ise şöyle buyurmakta: "Daha da ötesi, bu taptıklarınız kıyamet gününde sizin aleyhinize şahadet getirecek ve size karşı duracaktır. Tabii aklı şuuru olan mabutları kastediyoruz. Örneğin taptığınız bazı melekler ve insanlar gibi mabutlarınız resmen size karşı çıkacaktır. Örneğin Hazreti İsa Mesih ve melekler onlara tapanlardan beraat edecektir. Putlar gibi aklı şuuru olmayanları da Yüce Allah konuşturacaktır. Ve onlar da onlara tapanlardan nefretini beyan edecektir." Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz: fani dünyada Allahu Teala yerine tapılan her şey kıyamet gününde insanlar için şefaatte bulunmak yerine onlara karşı çıkar.
İlahi ve khallaqi ve hirzi ve mev'idi ileyke ledel ihsari vel yusri efza'u.
Şimdi de El-Ahkaf suresinin 7 ve 8. ayetlerini dinleyelim.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman
hakikat kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi savunmaya gücünüz yetmez. O sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O bağışlayan, esirgeyendir. Bu ayetler Mekkeli müşriklerin İslam peygamberine yönelttikleri bazı haksız iftiralara işaret ederek şöyle buyurmakta. Bunlar bazen peygamberi, büyücü ve Kur'an'ı da insanları büyüleyen onun büyüsü şeklinde niteledi. Bunlar bir yandan Kur'an'ın acayip cazibesini ve kalplere nüfuz etmesini inkar edemiyor, bir yandan da bu semavi kitabın hakkaniyetini ve azametini kabul etmek istemiyor. Dolayısıyla kamuoyunu saptırmak için bu kitabı büyü olarak tanıtmaya çalışıyordu. Kuşkusuz bu bile onların Kur'an-ı Kerim'in kalpleri müthiş bir şekilde etkilediği gerçeğini itiraf ettiklerinin işaretidir. Gerçekte insanların bu semavi kitaba yönelmeleri ve benimsemelerinin esas nedeni insanların kalbine nüfuz eden hak temelindeki ayetlerdir. Müşrikler bazen de şu iddiada bulunuyordu. Bu adamın söyledikleri Allah'ın kelamı değil, kendi sözleridir ve kendisini Allah Resulü olarak tanıtmaktadır. Allah Resulü onlara şöyle cevap veriyor. Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi ben Allah'ın peygamberi değilsem ve yalan söyleyerek bu sözlerin Allah'ın kelamı olduğunu belirtiyorsam, Allah-u Teala siz insanların sapmasını önlemek için beni rezil rüsva eder. Bu durumda hiç kimse ilahi iradeye karşı durup Allah'a karşı beni savunamaz. Asıl sizler Allah'ın vereceği cezadan korkmalısınız. Zira sizler Allah'ın elçisine karşı çıktınız ve insanları hak yolundan alıkoydunuz. Oysa benim haklı olduğumu biliyorsunuz ve benim hakkaniyetimi ispat etmeye ihtiyacım yoktur. Zira Allah-u Teala benim iddiama şahittir ve benim onun mesajını iletmeye çalıştığımı bilmektedir. Allah-u Teala aynı zamanda sizin yalanlarınızı ve iftiralarınızı ve sabotajlarınızı da görmektedir ki bu da benim için yeterlidir. Gerçi Allah-u Teala geriye dönmeniz için yolu açık tutmuştur. Böylece bana muhalefet etmekten el çekin ve bana iman edin. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder ve onları geniş rahmetinden yararlandırır. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. İslam peygamberinin risaletinin işaretleri açık ve aşikardır. Ancak bazıları inat yüzünden iman etmek istemez. Hatta muhalifler bile Kur'an-ı Kerim'in müthiş tesirini ve gönüllere nüfuz ettiğini itiraf ediyor ama yine de bu kitabı büyü olarak tanıtmaya çalışıyorlar. Kişisel görüş ve zevklerimizi Allah'ın dini adına mal etmemeye özen göstermeliyiz. Zira bunun cezası çok ağırdır. Tevbe yolu herkese, hatta kafirlere ve müşriklere açıktır. Ve Allah-u Teala tevbeleri kabul eder. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya hayyu ya kayyum nevvir kalbana. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya hayyu ya kayyum nevvir kalbana. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya hayyu ya kayyum nevvir kalbana. Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya hayyu ya kayyum nevvir kalbana. Şimdi de El-Ahkaf suresinin 9. ayetinin tilavetine kulak verelim.
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Bu ayette İslam peygamberi Mekkeli müşriklerin bahanelerine cevap vermek ve şöyle demekle görevlendiriliyor. Ben diğer ilahi peygamberlerden farklı değilim ve onlar gibi ve sizin gibi bir beşerim. Ben insanları tevhide davet eden ilk peygamber de değilim. Nitekim benden önce de hepsi insan olan peygamberler gelmiştir. Onlar da başka insanlar gibi yer, içer ve yaşardı. Benim sizlerden tek farkım Allahu Teala'nın bana vahyetmesi ve beni sizleri kötü amellerinizin sonu hakkında uyarmakla görevlendirmesidir. Benim gaybi ilmim de kendimden değildir ve ancak Allah'ın bana öğrettiği konularla ilgili gaybi bilgilerim vardır. Ben Allah'ın bana veya size ne yapacağını da bilemem. O zaman benden sizin geleceğinizi anlatmam gibi yersiz beklentilerde bulunmayın. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Peygamberlerin tarih boyunca görevi aynı olmuş ve hepsi birbirinin yolunu izlemiştir. Toplumun liderleri halkla sadakatle konuşmalı ve güçlülere yetmeyeceği şeyleri iddia edip halka boş vaatlerde bulunmamalıdır. Peygamberler aynı zamanda halkın iyiliğini istemiş ve insanları dünya ve ahiretini heba edecek amellerden sakınmıştır. Allahümme Rabben Nuril Azim. Rabben Nuril Azim. Şimdi de El-Ahkaf suresinin 10. ayetini hep birlikte dinleyelim.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
De ki, hiç düşündünüz mü? Şayet bu Allah katından ise ve siz onu inkar etmişsiniz. İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Tefsirlerde de belirtildiği üzere Abdullah bin Selam Hicaz topraklarında yaşayan ünlü Yahudi bilginlerden biriydi. Abdullah bin Selam Allah Resulüne iman etti ve Tevrat ve İncil'de vaat edilen son peygamber olduğunu ilan etti. Ancak Yahudilerin büyükleri onu dışladılar. Bunlar İslam peygamberinin nübüvvetini kabul etmek istemediler ki bunun kökleri de onların kibirlerine uzanıyordu. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Muhaliflerle konuşurken inancımız üzerinde bağnazca durmak yerine onlara şöyle demeliyiz. Siz araştırın, eğer bizim sözümüz hak ise kabul edin. Ancak hakkı anlayıp da kabul etmezseniz sizi çok kötü bir son beklemektedir. Küfrün kökleri cahillik ve gaflete değil, hakka karşı inada uzanır. Kur'an-ı Kerim ve vahiy hakkaniyetine karşı çıkmak beşeriyete yapılan büyük zulümdür. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir başka Nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
وزين أخلاقنا
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran dünyada hangi konumda? Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor gibi alanlarda ve bunun gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize size sunacağımız veriler 2018 yılına aittir. Acaba İran dünya genelinde ayva üreten ülkeler arasında 4. sırada yer aldığını biliyor muydunuz? İran İslam Cumhuriyeti, dünya tarım ürünlerinin 1/3 birini üreten ülkeler arasında ilk 10 sırada yer alıyor. Bu çerçevede dizi sohbetimiz boyunca bu ürünlerden bazılarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde İran'ın tarım ürünlerinden biri olan ayvayı ele almak istiyoruz. Ayva meyvesi sarı renkli ve kabuğu pürüzlü gibi gözüken bir meyve türüdür. Ayvanın meyvesi etli ve açık sarı renkli ve siyah çekirdeği vardır. Ayva meyvesi az soludur ve ekşimsi bir tadı vardır. Ayva ağacı elgamagillerdendir ve yapraklarının ardı pürüzlüdür. Ayva ağacı kurak ve kireçli topraklarda yetişmez ve derin toprağa ihtiyacı vardır. Ayvanın meyvesi çeşitli antioksidanları ve bol C vitamini içerir. Bu meyve kalori bakımından pek zengin sayılmaz ama bol liflidir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun verilerine göre Özbekistan yılda 129 bin ton ayva üretimiyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Özbekistan'dan sonra Türkiye ve Çin 126 bin ton ve 111 bin tonla sırasıyla ikinci ve üçüncü sıralarda yer alırken İran İslam Cumhuriyeti de yılda 74 bin ton ayva üretimiyle dünyanın bu bağlamda dördüncü büyük ülkesidir. İran'da ayva en çok Asana, Lahican, Rutser, Ramser ve Tonekabun kentlerinde yetişiyor. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor gibi alanlar ve daha birçok alanda dünya genelinde hangi konumda olduğunu ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif dün İstanbul'a inişinde gazetecilere verdiği demişti. Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemli ve ikili, çok taraflı ve bölgesel konularda Türkiye'ye danışmak ve anlaşma yapmak önemli dedi. Dışişleri Bakanı Zarif, Russia Today televizyon kanalına verdiği demeçte yeni Amerikan yönetimi ekonomik terörizm politikasını yeniden gözden geçirmelidir dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanchi, Amerikan Dışişleri Bakanı sözlerine karşın yolunu değiştirmesi gereken tarafın İran değil Amerika olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Astana sürecinin garantörü ülkeleri nihai toplantısında bir bildirinin yayınlandığını belirtti. Emir Hacı Fen, Seba Milli Helikopterinin üretim projesi İran'ın ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında Kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00 98 21 22 01 36 82. Ayrıca 00 98 21 22 01 36 82 veya 00 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.